Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yeni kurulan Deva ve Gelecek Partilerinin Türkiye'de sağ seçmen için anlamını biraz konuşmaya çalıştık ve Erdoğan'ın tavrından hareketle siyasetteki yenilik ne getirir ne götürür biraz onun üzerinde durduk. Şu anda o yayın Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri yayını paylaşacak. Ben de hemen Twitter üzerinden yapacağım aynı şeyi. Hatta şu anda yaptım. Diğer dostları da çağıracağız. Oturup hep beraber konuşacağız. 7 günlük bir aranın ardından bu sabah ilk yayını yapmıştık. Ama aranın verildiği günlerde Türkiye'de gazeteler açısından bir şey değişti mi derseniz. Cevap çok kesin hem de. Gerçekten değişmedi. Değişebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü göbeklerinin deliğinden iktidara bağlı olanlar, hatta varlık sebebi olarak iktidarı görenlerin, dertleri, kaygıları gazetecilik yapmak olmayanların, Türkiye'de medyada bir şey değiştirmeye çalışmaları mümkün mü? İmkanı yok. Yani şu bizim yayın yapmadığımız bir hafta içinde neler konuşuldu, neler yapıldı? Mesela adını bile burada anmayacağımız o dört harfliler var ya, yani gerçekten pespayelik olduğu gibi işin dibi. Mesela onlar eski başbakanlardan birini ağırladılar. Üstelik ağırladıkları kişi kendi hareketlerinin, kendi mahallelerinin içinden çıkmış biri. Aşağıladılar, hakaret ettiler, bağırdılar falan. Ama direkt kulağının üstüne yattı herkes. Mesela basın ilan kurumu bu hakaretlerin karşılığında asla ve asla o pespayeliğe ceza falan vermeyecek. İlan kesme cezası, işte reklam durdurma cezası falan. Mümkün değil. Ahmet Davutoğlu o programa katılmalı mıydı? Vallahi umarım kendi de anlamıştır ne yaşayacağını. Çünkü burada siyasal İslam'ın böyle bir yönü var. Daha önce biz bunu defalarca konuştuk. Kimle ne kadar hareket ettiğiyle alakalı bir şey bu. Bugün işine yarıyorsa tamam canım cicim, aslanım kaplanım bir tanem. Aslanım kaplanım düşünsenize, Anadolu kaplanları vardı bir zamanlar ya. Anadolu kaplanları, Tobun, Deyik'in hepsinin üzerindeydi bunlar. Nerede şimdi? Darbeci onlar. O zaman neydi? Pokemon mu? Hala aynı şeydi. Bütün bu insanlar işlerine göre, işlerine geldiği şekliyle severler, sayarlar, sevmezler, şutlarlar. Bu kadar basit. Hakaret ederler, bağırırlar. Ya bir eski başbakana. Düşünsenize şimdi bakın yarın bunlar olacak. İnanın olacak, yaşanacak. Biliyorsunuz 5 senedir söylüyorum burada. 5 yıldır. Biz bunları göreceğiz Allah ömür sağlık verirse. Bakın aynı grupların Erdoğan'a da, Abdullah Gül'e de, Süleyman Soylu'ya da, Devlet Bahçeli'ye de aynı sözleri söylediğini göreceğiz. Emin olun. Çünkü onlar için var olan şey dik durmak falan değil. Siyasal İslam'ın bütün dünyada geldiği yer burası işte. Anlık günlük yaşamak, onu kurtarmak. Öyle olduğu zaman çünkü provokasyonlardan beslenebiliyorsun. Aşağılık trollerden beslenebiliyorsun. Yapabiliyorsun bunları ya çok rahat. Trollerini salıyorsun ortalığa. Adını söylemekten aciz bir sürü tip. Ellerine de 3-5 karış, 3-5 kuruş bir şey atıyorsun. İstediğine bağırtıyorsun, istediğine küfrettiriyorsun. Ne bileyim yani hakaret serbest. Ama bunları senin nereden baktığın ve nasıl toparladığınla alakalı her şey. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Yok ortada bunlar olduğunda. Ama mesela bal gibi bir provokasyon yapılıyor İzmir'de bir camiden. Çıkıp ortaya diyor ki o minarenin dibine oturtur ezan dinletiriz. Yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Senin işin o değil. Senin işin o değil. Sen bu provokasyonu kimler yaptı onu ortaya çıkartacaksın. Yoksa sırıtır. Ne olur biliyor musun? Üzerinden 3 sene geçer. 3 sene sonra eski başbakan çıkar der ki bir dakika ya. Mehmet Dişli'yi kimin emekli etmediğini ben size söyleyeyim. Erdoğan ittirmedi. Bunu söylediği zaman ne yapıyorsun? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde savcılar yok mu kardeşim? Hemen Ahmet Davutoğlu'nun bilgisine başvursanıza. Hemen. Sıkıyorsa maçınız hemen Ahmet Davutoğlu'nun bilgisine başvursanıza. Bakın darbeyi aydınlatacak bilgi veriyor. Ya bizim 249 yurttaşımız ölmedi mi kardeşim darbede? 2500 insan yaralanmadı mı? Bak adam bilgi veriyor. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından bir tanesi. Üstelik sizin mahalleden. Sorsana. Sor. Ne biliyorsunuz? Buyurun Ahmet Bey desenize biriniz. Ondan sonra kimse adalet madalet anlatmasın hikaye. Sizin adalet dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Bir zaman Hukukçular Derneği Başkanlığı yaptırdığınız, o dönem Fethullah Gülen'le kol kola gezen, Hoca Efendi Hoca Efendi diye salya sümük ağlayan tipin bugün grup başkan vekili olarak çıkıp sağda solda bağırması. Adalet tanrıçası, temisi, pagan gelenekleri falan diye sanki cümlenin devamını anlarmış gibi abuk sabuk şeylerle, sözlerle anlatmaya çalışması. Sizin hukuk dediğiniz bu. Bakın çok net söylüyorum ya. Kardeşim bu bir çağrıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına bir çağrıdır. Bakın eski bir başbakan çıkıp diyor ki darbenin iki numaralı sanığı Mehmet Dişli. Bu adamı kimin emekli etmediğini ben size söyleyeyim. Erdoğan emekli etmedi. Çünkü diyor bize MİT'ten rapor geldi. Ya kardeşim sazıyla sesiyle öyle derlerdi eskiden radyoya çıkan sanatçılara. Sazıyla ve sesiyle anlatıyor adam size. Emekli ettirmedi diyor. Sorsana hesabını. Bak işte adalet bu. Hiç kimse iki ay anlatmasın kimse. İlk yayında size gösterdim ya. 2010 yılı Kasım'ından da o röportaj. Die Welt'te Necmettin Erbakan'ın verdiği röportaj. Oradaki söz ne diyordu Erbakan? Ya arkadaşım bak bu yutulacak bir cümle değil. Bak bir daha okuyayım sana. Üstelik sonradan bir façı olmasın diye hadi itiraf da edeyim size. 2010 yılında NTV'nin sitesinden aldım ben bunu. NTV'nin sitesinden bak. Özel, önemli. Ne diyordu Erbakan? Erdoğan Siyonizmin kasiyeri oldu. Ben söylemiyorum, merhum Erbakan söylüyor. Ha bunun videosu da var. Sıkıntı o. Onu yok edemiyorsun işte. Erdoğan Siyonizmin kasiyeri oldu. O benim öğrencimdi. Yapması gerekenleri söyledim ama dediklerimi yapmadı. Dikkat! Şimdi amacımız onu devirmek. Devirmek mi? Hocam, bugün var ya bırakın bu cümleyi kurmak. Aklından daha devi geçirdiğin anda Silivri yolları taştan. Anlatsana şimdi adalet bana. Hadi. Hadi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na çağrıdır. Buyurun. Adalet anlatın. Ya bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Yani çıkartıp hukukçu diye bir adamı, grup başkan vekili yaptığınız bir tipi çıkartıp orada bağırtmak marifet değil ya. Söylediği cümlenin altı yok. İnanın Yeliz kadar dolu konuşuyor en fazla. O da hani diyor ya Trump'u al buradan kahvaltılık almaya yolla, benim dedem sıfır buldu falan. Duymuş aslında bir şey. Duymuş. Var yani. Sıfır. Sıfırın ki matematikte büyük icattır çünkü. Matematiği yürütür. Bugün kullandığımız bilgisayar sistemleri, ilk hali sıfırla birle çalışanlar. Çok büyük icat. Ama bunun Trump'un kahvaltılık almasıyla alakası yok. Kafanın basmadığı yer orası işte. Sen de çıkıp şu anda diyorsun ki ya burada adliyelerde yemin ettirilmeyen stajyer avukatlar var. Barolar yemin ettirmiyor onları. Zaten işte bizim geleneğimizle hiç uzak yakın alakası olmayan adalet tanrıçası temiz. Adalet tanrıçası temizin senin geleneğinle bir alakası olması gerekmiyor ki. Konuşurken niye veriyorsun o zaman örnek? Bak birinci sınıf Roma hukukundan aklında kalmış. Honorium diyor. Onur. Yani en onurlu insanlar. Bu birinci sınıf dersi. Var mı burada hukukçu? Ha Birsen Hanım burada mısınız? Birsen Hanım aynı zamanda okumayı da seven biri. Bu birinci sınıf Roma hukuku dersi. Oradan hatırladığınla caka mı satıyorsun burada? İki satır daha okusaydın üstüne. Onu anlatıyorsun ama öbür taraftan geleneğini, hukuk geleneğini anlatırken temisten bahsederken diyorsun ki bir dakika. Bu bizim geleneğimize uymaz. Hadi canım. Ne diyorsun? Nasıl olacaktı bizim adalet geleneğimiz? Mesela temisin gözleri kapalı olmasın mı? Aslında bu gelenekte tabii ki olmaması gerekiyor. Tecavüze uğrayabilir çünkü. Değil mi? Kimden saldırı geleceğini bilmiyorsun. Irzına geçilebilir. Gözlerin açık olmasında fayda var. Elinde tuttuğu terazi var ya, onun dengede olmaması gerekiyor. Aksi takdirde Erbakan'ın demin söylediğim sözünü açıklayamazsınız. Ahmet Davutoğlu'nun televizyonda söylediği sözün peşine niye düşmediğinizi açıklayamazsınız. Ama onu söylerken derdi o değil ki. Pagan gelenekleriymiş, bilmem neymiş. Yani ne anlatıyorsun kardeşim? Hukuk. Bak sana hukuk anlatıyorum. Al, hukuktan bahset. Adam diyor ki, Necmettin Erbakan bak bir daha okuyorum. Diyor ki, o benim öğrencimdi. Yapması gerekenleri söyledim ama dediklerimi yapmadı. Şimdi amacımız onu devirmek. Hukuk dediğiniz şey bana göre olan sizin için. Tipik bir siyasal İslamcı tavrı bu. Ne televizyona çıkarttıkları gazeteci bozuntuları farklı, ne ekran köşelerine serpiştikleri adamlar farklı, ne parlamentoya yolladıkları. Çünkü siyasal İslam diye bir şey olmamalı. Din gibi Allah'la kul arasında yerleşmesi gereken, orada kendine bir alan bulması gereken önemli bir kavram, eğer siyaset sahnesine indirilirse bu kaçınılmaz. Erbakan'ın 10 sene önce söylediğini açıklayamıyorsun. Ahmet Davutoğlu'nun 4 gün önce söylediğine sesini çıkartamıyorsun. Bak bir daha söyleyeyim. Adam dedi ki Mehmet Dişli'nin neden terfi ettirildiğini, neden emekli edilmediğini ben biliyorum. MİT bize rapor verdi kardeşim dedi. Bu adam Fethullahçı diye. Kim etmedi? Erdoğan söylüyor işte. Nerede bu ülkenin savcıları? He? Hadi bir iltimasa başvurun. Ya bunu söyleyen sıradan bir insan değil, eski başbakan, partinizin eski genel başkanı. Boru değil. Sorsanız adama bir. Maçanız bunun için sıkmaz işte. Anlatabiliyor muyum? Adalet, madalet bunların hepsi hikaye. Erdoğan bugün bir seçim ortamı yaşansa bunların gündeme geleceğini bilmiyor mu? Bunun için korkuyor işte. Bunun için korkuyor. Ahmet Davutoğlu'ndan da, Ali Babacan'dan da. Bunun için isimlerini anmak mecburiyetinde hissediyor kendini. Bu kadar net, bu kadar basit. Söze bak ya. Ya bunu aklından geçirebilir misin kardeşim sen? Amacımız Erdoğan'ı devirmek diyor. Necmettin Erbakan. Ne oldu? Hocan olunca değişiyor değil mi? Niye? Çünkü o gün bunun üzerine gidersen çok iyi biliyorsun ki Saadet'in kadroları seni sallar. E bugün mecbur kaldın. Gitmek zorundasın üzerlerine. Bak Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'la ilgili konuşuyorsun. Konuştukları seni rahatsız ediyor. Niye? Çünkü karizmanı sarsıyor. Ben yürüttüm ekonomi programını diyor Ali Babacan mesela. Dış politikayı ben belirledim diyor Ahmet Davutoğlu. Sen mecbur kalıyorsun, egon zedelendiği için çıkıp diyorsun ki ben deyip duruyorsun. Ben izin vermesem yapabilir miydin? Hani bir reklam vardı. Sana göre süt, onlar bana göre süt, onlara göre şokolat diye. Valla sana göre böbürlenme vesilesi, bana göre bal gibi, buz gibi, boru gibi itiraf bu. Ben yaptırdım diyorsun, ben. Ötesi yok ki. O zaman, valla o zaman gideceği yer belli. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu saatten sonra size kim adalet hatırlatırsa gösterin Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini. Daha ötesi var mı ya? 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgi veriyor adam. Bilgi veriyor. Hadi. Olmaz değil mi? Yusuf sesini duydunuz mu? Böyle çok hızlı Yusuf diye geçti. Korku dağları beklemiyor sadece. Korku bazı genel merkezleri de bekliyor. Kendine göre, kafasına göre iş yapıyor. Ondan sonra ortaya bir şey çıktığı zaman bak Erbakan'ın sözleri ortada. Die Welt gazetesine 2010 yılında Kasım ayında bundan tam 10 sene önce, 9,5 sene önce verdiği röportaj. Amacım Erdoğan'ı devirmek diyor. Buyurun. Gazetelerde ne var? Çok isterdim size bir gün gazetelerde gerçekten çok önemli şeyler var. Bugün mutlaka gazete okumalıyız diyebilmeyi. Maalesef olmuyor. Olmuyor yani elimizden gelmiyor. Olsa dükkan sizin. Hiçbir cacık yok. Ha Takvim Gazetesi bizim görüşmediğimiz dönemde de insanlara para dağıtmaya, hayali para dağıtmaya devam etti. Onun dışında bir şey oldu mu? Pek bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Başlayalım. Ha bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümü. İlk yayında konuştuk. Hani bunun hiç sağa sola çevrilecek, tevil edilecek yönü falan yok. Bugün Türkiye'de siyaset açısından bir utanç günü. Utanç gününün 60. yılı. Birilerinin anlatmaya çalıştığı gibi 1960'da yapılan ihtilaldir. Hatta bizim çocukluğumuzda bize hani bayram olarak sunulduğu gibi, hürriyet ve anayasa bayramı olarak sunulduğu gibi böyle bir şeyle alakası yoktur. Bayağı bal gibi, buz gibi, bor gibi darbedir. Ardından 3 siyasetçinin asılmasıyla utanç vesilesi haline gelmiştir ve bugün utanarak anılmak zorundadır. Bugün gün boyu zaten çok duyacaksınız bunu. Yassıada işte oradaki demokrasi müzesi açılacak. Bugün Tayyip Erdoğan gidecek, Devlet Bahçeli gidecek. Bunu da Abdülkadir Selvi yazıyor. Ben oradan öğrendim ha. Vallahi benim bilgim değil. Öyle size caka satıyor falan değilim. Selvi'den öğrendim. Selvi demişken size yayınından bir şey söyleyebilir miyim? Bugünkü onun yazısından. Ya çok çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Ama bakın hani birilerine Türkiye'de istediğinizi söyleyebiliyorsunuz ya. Birilerine söyleyemiyorsunuz. Bakın şimdi Abdülkadir Selvi. Hani bunu Erdoğan için yazmayın ya, aklınızdan geçirin. Sadece aklınızdan geçirin. Bak bir cümle söyleyeceğim size. Utancın yıl dönümü 27 Mayıs bugünkü yazısında anlattığı şey. Darbeler ve CHP, lütfen dikkatli dinleyin. Bir başlık açmış bunun için. 27 Mayıs'a giden süreçte İsmet Paşa'nın şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır sözü darbeciler için işaret fişeği olmuştu. Bugün darbe tartışmalarına yine CHP'lilerin açıklamalarının kaynaklık etmesi garip bir tesadüf olmasa gerek. Yavaş ya, önünden ye valla, yavaş. Bu tartışmaları, darbe tartışmalarını kim çıkardı? Zannediyorlar ki ortalık köpürtülecek, unutulacak. Hemen unutulacak. Darbe CHP'liler yaptı ya. Alakası yok ki. Sen yaptın. Sen başlattın bu tartışmayı. Doğrudan senin mahallende başladı. Köpürtülüp insanlığa sunuldu. Sonra utanmadan çıkıp dediniz ki hep beraber, kim çıkartıyor bunları ya? Darbe söylemi bizim için kapanmıştır. Kimse söylemedi ki, sen çıkarttın. Niye? Çünkü siyaseten çöken taraftar sayını buradan toplamaya çalışıyorsun. Olmaz ustacığım, olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Şimdi bunu yazıyorsun. Yazsana. Vallahi darbe bildirisini. Demin kim yazdı? Darbe bildirisini okuyan kişiyi yazsana. Allah aşkına. Lütfen bak. Ben rahmetli Jülide abla, Jülide Gülzar. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Anlamıştım neyse başka vesileler. Ben TRT Ankara Radyosu'nda yetiştim. Gururla ve onurla söylüyorum bunu. 12 yaşında kapısından girdim. 27 yaşına kadar da fiilen orada çalıştım. Gururla söylüyorum bunu. Ve Ankara Radyosu'nun müthiş bir diskoteği vardır. Orada darbe bildirisinin okunduğu yayını dinledim ben. Tüyleriniz diken diken olur 27 Mayıs bildirisini. Okuyan kimdir 27 Mayıs bildirisini? Efendim? Söylesene. Yazsana façan. Maçan sıkıyorsa yazsana Allah aşkına. Hadi. Ne kolay değil mi CHP'yi oradan geçirmek? Sadece çünkü senin derdin darbeyle hesaplaşmak falan değil. Hiçbirinizin derdi bu değil. Sizin derdiniz, bak burada ilk yayında da söyledik, bugün de konuştuk. Sizin derdiniz darbelerle hesaplaşmak falan değil. Demokrasi falan değil. Sizin derdiniz siyasal İslam. Bir siyasal İslamcı omurgasızlığıyla işinize neresi yarıyorsa orasını kullanıyorsunuz bu işin. Oysa kimden geldiğine bakmadan karşısında durmanız lazım. İşte o yüzden faça veriyorsunuz siz her zaman. O yüzden siz alnı secde görmüşlerin yaptığı darbe girişimleriyle uğraştık diyorsunuz. Bizim için darbecinin yaptığı pisliğin diğerinden farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Aramızda dağlar kadar fark var. O yüzden demokrat falan geçinmeyin. Bunların hepsi hikaye. Sıkıyorsa maçan, yarın yazarsın ya yazı günün. Yarın yaz. Darbe bildirisini okuyan İsmet Paşa'ydı, yazsana. İnanacak çok insan var ya. İnanacak çok insan var. Yazsana. Yazamazsın. Bak bir daha söyleyeyim, yazamazsın. Yazamadın, yazamayacaksın. Hiçbir zaman olmayacak. Neyse. Hikaye bu. Bugün Cumhuriyet'in manşeti saray kıskacı. Kredi verilmeyen, borçlanma etkisi alamayan muhalif belediyelerin yatırım ödeneklerine de engel geliyor. Salgınla birlikte kaynak bulmakta zorlanan belediyelerin yatırım projeleri için ödenek talepleri sıkı koşullara bağlandı. Yardım talep eden belediye yatırım projesine ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra projeyi neden kendi kaynaklarıyla gerçekleştiremediğini de açıklayacak. Eyvallah. Sonra belediyenin gelir, gider ve finansman bilgileri bildirilecek. Eyvallah. Ödenek sağlanıp sağlanmayacağı konusunda son kararı Cumhurbaşkanı verecek. Sebep? Sebep. Belediyeler Birliği Başkanı mı kendisi? Niye o veriyor? Niye o veriyor kardeşim? İçişleri Bakanlığı üzerinden yürümüyor mu bunlar? Bak bu haberin kalanını okumanın gereksizliği burada çıkıyor işte. Bu haberin kalanını okumanın gerçekten bir manası yok. Saçma sapan bir şey bu. Mustafa, sevgili Mustafa Çakır yapmış haberi Cumhuriyet'in sayfasında. Ya haber buraya kadar geldikten sonra size mantıklı bir şey vaat ediyor mu? Vallahi bilmiyorum. Ama bu yaptığı, bu girişimler herkes tarafından görülüyor ve bunun bir geri dönüşü olacak kardeşim. Bu kaçınılmaz. Sandık ortaya geldiği gün bunların hepsi kullanılacak, anlatılacak. Kaçınılmaz bu. Niye ya? Belediyenin gelir gideri niye sana beyan ediliyor? Belediyeler Birliği Başkanı mısın sen? Sana ne? Salgın sürecinde yandaşa 3 milyar Tunca Molla Veysoğlu'nun haberi, AKP'li müteahhitlere tıkır tıkır ödeme yapıldı. Yılın ilk 3 ayında garanti ödemesi kapsamında müteahhitlere 3 milyar 185 milyon 206 bin lira ödenmiş. 3 milyar 185 milyon 206 bin lira. Kime? Müteahhitlere. Niye? Ya söz verdik çocuklara. Ha vallahi. Kontratı hazırlarken sen benim dalgınlığıma gel. Elimden kay oraya şey yaz. Hani garanti yaz. Ha? Vallahi yani. Çok değil ama. Çok değil ya. 3.1 katrilyon. Lan bizden utanmıyorsanız Diyanet'ten utanın. Adamın bütçesinin 1/4'ünü vermişsiniz ya. Versenize garibanlara. Verdiğini yutuyor bayağı, pitbull gibi. Uzatıyorsa diye anında gömüyor yani. Neyse biz alışkınız. Bitsin bu zorbalık. Erkeklerin her gün işlediği kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Şiddet gördüğü için şikayetçi olan Zeynep Şenpınar, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürüldü. AKP'li meclis üyesinin özgürlük düşkünü bir kadın paylaşımı tepki çekti. Bu çapsızın adını gerçekten hani anmaya gerek yok bunu söyleyen çapsızın adını. Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sosyal medyadaki paylaşım sırasında da aklınıza geldi mi, gördünüz mü bilmiyorum. Özgürlük düşkünlüğü utanılacak bir şey midir? Özgürlük düşkünlüğü utanılacak bir şey midir? Ben özgürlük düşkünlüğüm. Sen değil misin? O zaman sende bir arıza var. Vallahi sen demokrasi falan hak etmiyorsun. Sen köle düzeninde yaşamalısın. Ben özgürlük düşkünlüğüm. Bak bu kadar net söylüyorum sana. Nasıl bunu utanılacak bir şey gibi kullanıyorsun? Çok normal. İşte kadına bakış bu çünkü. Özgürlük düşkünü bu. Yarın bir fırsat bulsun, direkt özgürlüğe koşar. Evet. Zaten kadın o fırsatı bulsun diye bütün derdimiz o. Ama öldürüldü. Bir kadın daha öldürüldü. Ne oldu? Özgürlük düşkünü ya. Şanlıurfa'da Sahil Temer 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına karşın MYB'nin fiziksel, psikolojik ve cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Tamer, kadınlık onurumu kurtarmaya çalışıyorum, Emine Bulut gibi olmak istemiyorum diyerek sesinin duyulmasını istedi. Bence en çok dikkat edilmesi gereken yer burası. Özgürlük düşkünlüğünün neresi kötü? Ya biri bunu söylesin. Ben anlamadım. Ama bak bu adamların, adam sözü tabii lafın gelişi, başka bir şey kullanamadığımız için, bu kütlelerin hayata bakışlarını anlatıyor. Özgürlük ben hiç sevmem ya. Hiç. Nefret ederim. Özgürlük mü? Aman öte dursun. Bayramda polis şiddeti. Bayramda ülkenin dört bir yanında yurttaşlar polis ve bekçilerden şiddet gördü. Çorlu'da evinin bahçesinde oturan yurttaşlar, Kadıköy'de bir kurye, Zeytinburnu'nda çocuklar, Eyüp'te ekmek almaya çıkan bir yurttaş polis şiddetine maruz kaldı. Arkadaşlar, farkında mısınız? Bu görüntülerin paylaşılması bir işe yaramaya başladı. Görüyor musunuz? Şunu söylemeyin ne olur. Ya hakkında soruşturma başlatıldı. Sonra o da olmuyordu ki. O da olmuyordu bugüne kadar. Siz sesinizi çıkarttığınız sürece bu iş azalacak. Emin olun. Emin olun. Ya kuryeyi tokatlıyor adam ya. Sence bu yaptığın doğru mu diyor? Doğru ulan bence diyor. Doğru bence. Ne yapacaksın diyor. Ama o hep işte imam cemaat ilişkisi. Ne diyordu İçişleri Bakanımız? O camiden çabella çalanı bulur, minarenin dibinde ezan dinletiriz. Dinletemezsin. Dinletemezsin. Senin işin bu değil. Bunu bu ülkenin Müslümanları söylemeli. Samimi inananları söylemeli. O zaman çok işe yarayacaktır. Denmeli ki bir dakika ya. Lan ezan dinletmek ceza mıdır? Sen böyle bakıyorsan sen zaten kafan gitmiş senin. Evet, manası bu. Ezan dinletmek cezadır demeye çalışıyor. Hiç rahatsız olmadınız mı bundan mesela? Bu yayını izleyen samimi dindarlar. Hiç rahatsız olmadınız mı? Aklınızdan geçmedi mi? Bir dakika ya. Ya dur, ezan ceza mıdır kardeşim? Ama öyle anlatıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde 43 başkent koronavirüs salgınına karşı bir araya gelip COVID-19'a karşı Dünya Başkentleri Platformu kurdu. Platformun işte adresi internet sitesinden atılan adımlar, haberler ve bilimsel makaleler paylaşılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 25 yıl sonra musluklarından su akan 3. Ahmet Çeşmesi hakkında bilgi aldı. Geçen hafta ben bununla ilgili paylaşım yaptım. Sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Tipin teki, hakikaten artık yalan ağızlarında o kadar yuva yapmış ki. Bundan 40 sene önce bilmem ne amcam önünde su içiyor bak diye utanmadan paylaşımda bulunmuş. Utanmadan. Yahu rezalet ya, rezalet. Ulan insan bir bakar ya. Trump'u kahvaltılık almaya yollayan o Yeliz'den ne farkın kaldı senin? Sen de aynısın. Kafa durmuş. Daha doğrusu hiç çalışmamış. Arada bir teklemiş. Hani ikide vurdurmuşlar yokuş aşağı falan. Eyvallah, o sallanarak. Bir şekilde hani aküden ilk sinyal gitmiş de çalışma denemez ona. Bahsettiği çeşme aynı çeşme değil. Ya insan bir bakar bakar. İnsan bir bakar. Der ki bu çeşme o çeşme mi? Tepesinde küçük kubbecikler var. La insan bir bakar der ki ya bu o değil ama benzemiyor ki. Hiç utanma, arlanma. Çok normal ya. Çok normal. At yalanı, selamlayayım inananı. Yani aynı işte. Sen salla ne olacak? Yani burada deminden beri konuşuyoruz işte. Hiç aklımızdan çıkmaması gerekiyor. Hüsamettin Cindoruk'un sözleri. Bize gençliğimizde İsmet Paşa için asker kaçağı derlerdi, biz de inanırdık. Bak adamcağızın kendi sesinden duyduk bunu değil mi? İsmet İnönü'yle ilgili söylüyor ya. Ömrünün 1/3'ü savaş meydanlarında geçmiş. Adına, Hilal Kaplan öyle zannediyor ya, adına harp konulmuş adam ya. Birincisi İsmet İnönü yalnız. İkincisi merhum Erdal İnönü. Oradaki İnönü ondan geliyor. Hilal Kaplan'ı tanıyan varsa söylesin. Yazar bunu. Bu adama asker kaçar diyorlar. Biz inanırdık diyor. Şimdi bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi restore etmiş. Çok güzel. Yalnız o üstüne kubbeleri kondurmayalarmış, iyiymiş. Evet ya, çirkin olmuş onlar. Eskiden düzdü bunun tepesi. 3. Ahmet Çeşmesi. Ya 3. Ahmet yaşıyor olsa yemin ediyorum elindeki asanın topuzunu kafanın tam ortasına çakardı senin, ama işte o da düşünmemiştir ki hani benden sonra ortam bunlara kalacak, bunlar yönetecek falan diye. Gelmemiştir garibanın aklına, zannetmiyorum. Sabahın bugünkü manşeti, senin suçun günahın yoktu 27 Mayıs haberi. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen kanlı 27 Mayıs darbesinin 60. yılında ağlatan satırlar. Adnan Menderes, Berin Menderes yazışmaları. Çok büyük bir acı. Türkiye'nin utanç günü bugün. Bu utancı hatırlamak zorundayız. Dün ve önceki gün sürekli olarak bir Necip Fazıl güzellemesi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Hani Necip Fazıl'ın Adnan Menderes'ten bahsedilince benim kafam hep oraya gidiyor ya. Yazdığı mektup geliyor. Hani Özgür Mumcu yayınlamıştı ya mektubu. Ya bana 3-5 bir şey atsanız, ben de iktidarınızı güzelleyen şiirler yazsam ha falan. Hatırladık mı? Onlar geliyor benim aklıma ya. Sabah. Hatipoğlu'na 250 bin soru, 25 milyon görüntüleme. Ramazan'da soru yağmuruna tutuldu. Kim? Hoca işte. Kaç soru? 250 bin soru, 25 milyon görüntüleme. Lan soruların 1/4'ü su kaçtı orucun bozulur mu sorusu ya. 30 senedir bozulmuyor oruç kaçtıysa. Ama ısrarla soruluyor. Böl. Bunun 1/4'ü o. 250 binin. Valla 180-190 bini gitti. Kalanı da işte gördük örneklerini. Kaş aldırdım caiz mi? Cımbız çıktım caiz mi? Ot oldu caiz mi? Kimleri şey yapabiliyoruz? Sevebiliyoruz? Soruların büyük bölümünde oradan. Ben de cevaplarım onları. Salla bağla. 25 milyon görüntüleme diyor. Vallahi böyle bir grup bulmuşum. Ben de bulsam ben de görüntületirim ya. Hunharca ve defalarca görüntületirim hem de. Yemin ediyorum. matap bir şeymiş gibi de anlatıyor. 250 bin soru geldi. 250 bin kere şunu demek insana zulüm değil mi ya? Bozmaz ulan, bozmaz ulan, bozmaz, bozmaz, bozmaz. 250 bin kere söylüyorsun bunu, düşünsene. Suyu şurada biraz hafif dolandırıp attım ağzımdan. Bozulur mu? Senin bozmaz. Gözüm bozmaz. Allah aşkına bak. Bozmuyor lan. Bozmaz ya. Bozmaz, bozmaz. Git. Ha, iftarı hanımla yapmak caiz mi? Benim bir meşe odun olacaktı. Bak bana sorsa benim diyeceğim bir dur. Benim sopa olacaktı burada ya. Ucunu ıslatmıştık hani. Ya ölmüş babanız yaşıyor mu demesin mi? Adamda kafa mı kalır ya? 250 bin kez size aynı şey sorulsa. Bozar mı? Hiç mi bozmaz? Bak birazcık bile bozuyorsa söyle lütfen. Hiç diyorsun yani. Temiz bozmuyor. Kafa kalmaz insanda ya. Ya sen bunu düşünüyorsan tutma orucu ya. Niye tutuyorsun kardeşim? Suya girdim. Suyun kaçtığını düşünün. Kardeşim bak, bilime inansan basınç diye bir şey var zaten. Anlatabiliyor muyum? Sen sisteme dahil oluyorsun suya girince. Ya sen derken bütün bedenin. Sistem sen oluyorsun. Bu sistemsel bir gelişim yani. Bozmaz. Bozmaz. Vallahi bozmaz ya. Bir rahat ol. Sözcünün manşeti. Dünün en tuhaf haberi, ben dün gördüm, bir gün önce yaşanmış galiba aslında. Hikaye şu, Rize valisi yerel televizyonda ekrana çıkmış olan AKP Rize İl Başkanı'na mesaj atıyor programın sonunda. Programın sunucusu aslında kapatacak programı. Tamam, diyor ki yalnız diyor bir mesaj geldi diyor. Bir mesaj geldi. Bayağı bildiğin devletin valisi oturduğu yerden program mandallıyor. Vallahi Survivor'da oyumuzu kime atıyorduk? Adamın telaşı bu. Diyor ki Kemal Çeber ismi de. Diyor ki sayın valim diyor ki yani işte biz diyor bir Ramazan boyu diyor işte orucumuzu tuttuk diyor. Size diyor yardımlarımızı da yaptık. Artık diyor bir hediyenizi isteriz. Mesela diyor bir umre olabilir diyor. Gerçekten devletin valisi söylüyor bunu. İl başkanı da diyor ki tabii tabii diyor, o olabilir diyor. Yani normalde televizyonun başında utancından ağlayabilir insan. Gerçekten. Devletin valisi bir partinin il başkanına bunu yapıyor. Eskiden bu valiler hep CHP il başkanlarıydı. Vallahi hepsi CHP'nin il başkanlarıydı bunlar. Şimdi değil. Şimdi vali il başkanından hediye istiyor. Sen valim şey sen başkan bir güzellik mi yapsanız bize acaba? Rezalet ya, rezalet. Bak bugün bunu nasıl savunacaklar göreceksiniz. Ne var ya? Ne var? İşi direkt umreye çekecekler. Ne var? Sizi bu kutsal bir talep bu mu rahatsız etti? Göreceksiniz, bu buraya gelecek. Kumpası bozmak boynumun borcu. Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın kumpas kurularak seçime sokulmak istenmediğine dikkat çekti ve şunları söyledi. Bu kumpası bozmak boynumun borcudur. Seçim barajını kim getirdi? Darbeciler. Madem darbeye karşısın, bu anayasayı neden değiştirmiyorsun? Biz seçime hazırız. Geçemediğimiz tünel ve köprüye bayram için 57 milyon lira ödeyeceğiz. Kardeşim bak daha önce de söylemiştim. Senin köprüden geçmemen köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez. Bunu önce kabul et. Sen geçmeyebilirsin. Köprü geçer. Söz verilmiştir. Mecburdur. Geçecek yani, yapabilecek bir şey yok. Köprü geçer. Otoyol geçer. Ya bütün bunlar olur. Her şey geçer. Ama buna üzülecek bir şey yok yani. Virüsten sonra milletin tek derdi tencereyi kaynatmak. Vatandaşa virüs dışında ülkemizin en önemli sorunu ne diye soruldu. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi ANAR. %77.6'sı ekonomi demiş. Katılımcıların %43'ü ise gelecekten kaygılı olduğunu dile getirdi. Ya ben kalan %57 ile tanışmak istiyorum. Sadece %43 mü kaygılıymış? Evet. Güzel insanlar demek ki onlar ya. Evde de sokakta da şiddet eksilmiyor, münferit değil sistematik bir günün bugünkü manşeti. 4 günlük sokağa çıkma yasağından geriye polis şiddetinin görüntüleri ve erkekler tarafından katledilen kadınların acı hikayeleri kaldı. İmamoğlu bir günün sorularını yanıtladı. Kibir iktidarı körleştirdi. Doğrudur. Bakalım. Yaz tatiline sosyal mesafeli hazırlık. Bayram bitti, yaz hazırlıkları başladı. İBB salgınla mücadelenin yeni evresinde parklarda sosyal mesafe kurallarına uyulması için koruma halkaları çizdi. Bütün dünyada yapılıyor zaten. Antalya'da Konyaaltı sahili denize girip plajda güneşlenecek turistler için sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenmeye başlandı. Plajdaki şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirildi. Doğrudur. Hazine her gün 1 milyar borçlanıyor. Ne yapsın? Para yok. Yok kardeşim, para yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bak devlet daha geçen haftanın içinde dedi ki 100 doların var mı? Yok ama almayı düşünüyorum. Tamam, 100 dolar alalım sana. Sana 99 dolar yeter, ver birini. Niye? Biri benim. 100 gram altın, biri benim. Alırım bir gramını. Niye? Öyle, devletin payı. E sana ne? Sana ne? Senin için değil ki bu. Ben alıyorum. Hani tasarrufa karışılmıyordu? Cık, olmaz. Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz günler bunlar. Bana ne, bana ne? İşte öyle olmuyor. Alırım birini. 100 dolar da 1 dolar. 100 pound da 1 pound. 100 euro da 1 euro. Emekliler açısından düşün. Ya şurasına kadar döviz dolmuş durumda Türkiye'de emekliler. Her gün para, her gün para, her gün para. İşte devlet demek ki lazım oldu. İlginç. Evrensel'in manşeti bir ölüm milyon dram. Sağlık sigortası iptal edilen, defalarca bir günlük açma talebinde bulunduğu halde olumlu yanıt alamayan ve Burdur'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İranlı mülteci Muhammed Torabi'nin oğlu Hüseyin ile görüştük. Hüseyin ile anlattıkları milyonlarca mültecinin dramını göz önüne serdi. Gece 2 gibiydi, hastaneye kaldırıldı. Anji olması gerekiyordu. Başka illeri aradılar. En son Isparta'da bir özel hastane önerdiler ama sigorta olmadığı için çok para istenir dediler. Bizde o kadar para yoktu. Sigortada sabah 5'e doğru yola çıkamadan hastanede öldü. Korona ile ilgili olarak sürekli olarak şey geliyor. Soru geliyor ya, vaka sayıları kardeşim, o hekimlerin işi ama şunu görüyoruz hep beraber, bunu anlamak için de çok böyle zeki olmaya falan gerek yok, hani hekimlik diploması taşımak gerekmiyor bunun için. Türkiye'de test sayısı azalmasına rağmen vaka sayısında artış var, oran yükseliyor. Şimdi normalleşeceğiz biz, Allah sonumuzu hayretsin ama zor yani. Bir kere herkes şu yeni normale uyum sağlamak zorunda ya. Maskeden vazgeçmeyecek kimse. Bizim artık eskisi gibi bir takım tavırlarımız olmayacak. Mecburuz, böyle yaşanacak. Bütün dünya böyle yaşayacak. Dünya Sağlık Örgütü'nden ikinci zirve uyarısı. Tedbirleri hafifleten ülkelere salgında ikinci zirve uyarısı yapıldı. Mike Ryan, DSO'nun direktörüymüş. Salgının düşüşe geçtiği ülkelerde çoğunlukla ikinci dalgadan söz edildiğini ama mevcut ilk dalgada ikinci bir zirve yaşanabileceğini söyledi. Daha diyor ikinci dalgaya var ama bu dalganın birin zirvesi var daha diyor. Libya hikayesini ayrıca konuşacağız. O yüzden buradan kısa kısa haberlerle geçmek istemiyorum. Yeni Şafak, 15 Temmuz'u unutmasın. 27 Mayıs'ı hayal edenler 15 Temmuz'u unutmasın. 27 Mayıs'ı kim hayal ediyor? Bak, Selvi'nin sözlerinin yalan olduğu buradan belli. Kendi coşturuyor. Yeni Şafak, Hürriyet, Ot, Bok. Ondan sonra diyor ki kimse hayal etmesin. Yani kimsenin hayal ettiği yok ki zaten. Artist, sen gündeme getiriyorsun. Niye? Buradan lemalanmaya çalışıyorsun. Darbenin aktörü CHP. Hadi canım. Harbi mi? İbrahim Karagül'le yazmış. 15 Temmuz'da denediniz, sakın bir daha denemeyin. Kimse, deneyenler senin arkadaşlarındı ya. Masasında oturdun, beraber maklubeye kaşık salladığın adamlardı. Artist, bana niye anlatıyorsun bunu? Onunla hesaplaşsana. Burhan Kuzu'ya sorsana. Beraber çorba içtiğiniz adam darbe yapmış hocam. Ne düşünüyorsunuz diye sorsana ona. Grup başkan vekillerinize sorsana. Parti yöneticilerine. Hepsine sor. Partinin meclisteki grup müdür yardımcısına sor. Önünde diz çöktüğün şerefsiz darbe yapmaya çalıştı. Sen niye gittin oraya desene be. Artist. Anlatıyor. Al, ilk cuma heyecanı. Belirti taşıyanlar evde kalsın. Hem biz kontrol edelim, siz etmeyin. Evet. Camiler nihayet cemaatine kavuşuyor. 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma kılınacak. Ya bizim tek derdimiz buydu çünkü, değil mi? Nasıl olsa konuşulmayacağı için Türkiye'de bütün siyasetçiler, sağcısı da solcusu da aynı ikiyüzlülükle bununla ilgili eleştiride bulunamayacağı için evet böyle olacak mı? Akşam, 27 Mayıs darbelerin anasıdır. Erdoğan'ın sözleri. Darbecileri düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. İletişim Başkanı. Nerenin? Kain Altın, ilk gününden bugüne. İletişim Başkanı Fahrettin Altun çok ağır bir iş yaptığı için 4 maaş alıyor. Öyle büyük. 27 Mayıs mesajında meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, bombalarla canı kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekte vicdanı olan kimse bunu böyle göremez dedi. Fahrettin Bey, sizin bir şey görmeniz gerekmiyor. Bu hukukun sorunu. Siz kendinizi adalet yerine mi koyuyorsunuz? Efendim? Ha, ben de onu diyorum. Siz görseniz ne olur, görmeseniz ne olur? Bu zaten hukukun sorunu. Hukuk yapacak o ayrımı. Ya hakikaten çok tuhaflar ya. Hakikaten çok tuhaflar. Neyse dur, siz de özlediniz, ben de özledim. Bir görelim şu takvimi. Ben sabah bakamadım. Takvimde ne var? Beraber görürüz. Yani sonuçta soğuk füzyon yaptık diyecek halleri yok. Takvim yani. Ne olabilir ki en fazla? Emekliye 1225 lira. İşte. Kurbanda iki bayram birden 1225 lira ikramiye. Comolokko. Buyurun. Bak 3 aydır evde tek kuruş kazanmadan oturuyoruz. Eğer ikinci dalga gelirse hiçbirimiz bunu kaldıramayız. Rahşan Gülşen yazmış. Doğru. Hepimiz için geçerli bu. Ama emekliye 1225 lira var. Niye? Seviyoruz. Biz emekliyi çok seviyoruz. Sebepsiz. Emeklilik böyle bir şey. Yani sebepsiz de sevilir. Emekli olmak böyle bir şey. Külahımı anlat. O nasıl başlık lan? Meryem Uzerli. Dur, nereden bağlayacak bakalım. Meryem Uzerli Paragöz iddiasına sinirlendi. Bir külah dondurmaya bile rol alırım dedi. Abla çok düştün be. Bir külah dondurma ne? Kimse yemedi. Sen kimle aşık attığını düşünüyorsun ablacığım? Takvim var burada. Kimse yemedi. Çünkü yıllar önce bölüm başına aldığı ücret 65 bin liraydı. Hangi yıllar? İşte eski bir takım yıllar. Yani hangi yıllarda oldu? Eski yıllarda. Bölüm başı 65 bin lira. Evet, mantıklı. Meryem Uzerli'nin fotoğrafını basmışlar bu arada. Hani Meryem Uzerli'den çok bacakları görünüyor. Altınalı da şöyle yazmışlar. Hani olur ya, haberi okuyan eşek çıkar anlamaz falan. Meryem Uzerli'nin sözleri inandırıcı bulunmadı. Öküzsen onun için bir daha yazıyor bak altına. Sözleri inandırıcı bulunmadı. Kimin? Meryem Uzerli'nin bacaklarını. Kalanında çok bir şey görünmüyor. Bacakları inandırıcı değil. Kesinlikle. Külahımı anlat. Galeri Korona. İstanbul'da MİT 1000 liralık sosyal yardımı almaya kalktı. Evet. Tam 8 otomobilinin olduğu anlaşıldı. Evet. Bu açgözlülüğe kimse inanamadı. Sizce burada haberin detayı ne olmalı? Bak, gazeteci olmak zorunda değilsiniz. Haberin detayı ne olmalı? 1. Bu MİT kim? Değil mi? 2. İstanbul'un neresinde? 3. Bu insanın hayatını nasıl kazandığını biliyor muyuz? Değil mi? Ben mesela yönettiğim gazete, medya bürolarında ben bu haberi getiren muhabire bunu sorarım. Kim? Haberin detayını ne biliyor musunuz burada? Mercedes'ten Volkswagen'e arabaların dökümü. 8 arabanın. Manyak mısın kardeşim? Haberin bu arada içinde ne var? Hiçbir şey. Çünkü haberin içi yok. İnanmadınız mı? Vallahi billahi haberin içi yok. Yok. Yani haber bu kadar. Tamamı. İşte sayfa 3'te, sayfa 4'te devamı falan yok. Kim bu adam? Nereden geldi? Bugüne kadar yardım almış mı? Araba. Böyle haberi kıçınla yaptıktan sonra istediğin kadar gazete çıkar. Sabahtan akşama ben bunun gibi 9 tane sayfa hazırlarım. Ne olacak ki? Arabaların markasını yazıyorsun. İçeri, salla içerik ne ya? Yaslı Ada'dan Demokrasi Adası'na. Yassı Ada haberini böyle yapmış bugün. 2,5 metre beach'ti. Beach, İngilizce, plaj anlamında beach. Ti, Türkçe. 2,5 metre beach'ti. Plajlar sezonu hazırlandı. Sosyal izolasyon için şezlongların arasında 2,5 metre mesafe bırakıldı. Çok mantıklı. Çok. Cuma namazı 29 Mayıs'ta. En büyük eksiğimizdi. Şükür çözüldü. Sıtma ilacı yasaklandı. Bu haberi yazarken mi düşünse miydiniz acaba? Çünkü Sağlık Bakanı falan da çok şey yapmış da. O işte. Hidroksiklorokin kullanımı kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü yan etkilerini hatırlattı. Hani mucize ilaç bulduk var. Sağlık Bakanı. O yok yok yok. Yok olmadı öyle bir şey. Edwina bayram etti. Karantinanın ucunda. Cunda ayrı. Edwina bayram. Edwina kim? İbrahim Kutlay. Sosyetik sevgilisi Edwina Sponza'yı kıramadı. Yani. Özel izin aldı. Nasıl? Bayram tatilinde Ayvalık'a gitti. Bir taş eve yerleşip haber değişti şimdi hocam. Taş eve yerleştirirlerse kesin hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur. Doğru. O doğru. Bir taş eve yerleşip Cunda'da gözlerden uzak karantinaya girdi. Neye girdi? Karantina. Ama gözlerden uzak. Nerede? Taş evde. Lan burada evin cinsini, yapım malzemesini bile yazıyorsun. Allahsız. Manşet haberinde adamın kim olduğunu yazmıyorsun. Yardım almak için oraya gelen 8 tane araba dizmeyi biliyorsun oraya. Adamın kim olduğu yok. Aşağıda taş eve giriyor. Karantinaya giriyor. Özel izin alıyor. Bunların hepsi var. Kalanı? Çünkü gazetecilik bu artık. Bu bunların kıçıyla yaptığı işe gazetecilik deniyor Türkiye'de. Deport. ABD Çin elçisinin gönderilmesini istedi. İsrail reddetti. O zaman biz deport ederiz dedi. Suikast işte böyle geldi. Yakında çok önemli bir suikast daha görebiliriz. Washington bir kez daha etkin bir simgeyi ortadan kaldırabilir. Kim o? Benden bu kadar. Ergün Diler. Kim kardeşim? Kimi öldürecekler? Suikast. Ama bu çok ciddi bir şey iddia. Suikastten bahsediyorsun. Bak içinde Çin Büyükelçisi var. İsrail var. Vallahi İsrail Büyükelçiliği keşke bu adama dava açsa. Donuna kadar alsa mesela. Bir kere alsa bir daha hayatta yazmaz. Vallahi bak. Çünkü biz her zaman ne gördük? Bir siyasal İslamcının böbreğini al, parasını alma. Asla aklından bile geçirme. Böbrek, ciğer, takım yani tamam şu kadar tutuyor zaten de. Onları al. Para sakın, sakın düşünme 5 lirasını bile. Bak ben burada bir sosyal deney yaptım biliyorsunuz. Hala da devam ediyor. YouTube'daki canlı yayına yorum yazabilme bölümünü paralı sekmeyi aldım. 5 lira. 5 lira. O günden beri bir tane küfür duydunuz mu YouTube'da? Duyamazsınız ki. O gün de iddiam aynıydı. Bugün de iddiam aynı. 5 lirasını bile veremez. Veremez kardeşim. Bunlar böyle dalaksız çünkü. Heh. Dalak mühim. Dalak mühim. Yoksa işte olmuyor herkes de ya. Ben vermedim mi? Vermiyor. Ne yapacağım? Bu cuma dertleşmeyi ne yapacağız? Ayın son cumasına geldik çünkü. Yani yarın normal yayınımızı yapacağız. Cuma günü dertleşmeyi yapacağız. Aklınızda olsun. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Biz 7 günlük bir aranın ardından birlikte olduk. Hem ilk yayın hem de ikinci yayın. Hem çok izlendi hem de çok fazla soru geldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Biz burada bir araya geliyoruz ama bu birbirimize benzediğimiz için falan değil. Tam tersine benzemediğimiz için yapıyoruz bunu. Çünkü hepimizin bu ülke için, bu güzel ülke için, bizim ülkemiz için hayalleri var. Ama farklı. Herkesinki. Sadece ortak noktamız şu, biz birlikte yaşamak istiyoruz. Her görüşten insan. Birbirimizle beraber yaşamaya hazırız. Çok zor bu, biliyoruz. Demokrasi denilen şey öyle büyük güzellemelerle anlatılacak bir şey değil. Çok zor bir rejim. Gerçekten çok çok çok zor bir rejim. Tahammül gerektiriyor çünkü. Ama eğer bu zenginliklerin farkına varırsan bir yandan da çok zevkli, çok eğlenceli. Çünkü hayatta görmediğin şeyleri başkasından duyabiliyorsun. Başkasından öğrenebiliyorsun bunları. O zaman korkmayacağız. Konuşacağız birbirimizle. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden yapacağız bunu. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Bugüne kadar 5 senedir yaptık. Yine yapacağız. Devam edeceğiz. Çünkü korkarsak ayrılacağız. Ayrılık hiçbirimizin katlanamayacağı bir şey. Oysa bir arada yaşamak mümkün. Peki bu yayını desteklemek mümkün mü? Mümkün tabii. Bakın şöyle. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Lütfen ona dokunun. Merak etmeyin, 5 kuruş bile istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresiyle. Ama abone olmanız benim için çok önemli. Çünkü oradaki abone sayısının artması, ki gerçekten az şu anda, 85 bin kişi sadece. O abone sayısının artması, biz bugünün saçma medya düzenine mahkum değiliz diyen insan sayısının artması demek. Sadece bir tek mail adresi. Başka hiçbir şey istemeyecek sizden. Lütfen üşenmeyin ve abone olun. Yanındaki zil işaretinin de anlamı şu. Onu da tıklarsanız eğer, yayınlar başlamadan size haber gelecek demek o. O kadar. Yayınlar başlamadan size hadi başlıyor diye haber gelecek. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Bundan sonra da hep parasız olacak. O zaman bu katıl tuşun ne işe yarar diye soracaksınız. Anlamı şu, YouTube'un yeni koyduğu bir düğme oraya. İsterseniz yayıncıyı desteklemek üzere küçük katkılar iletebileceğiniz manasına geliyor. Katıl düğmesi. Ama tamamen size bağlı. Hiç böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar her zaman parasızdı. Her zaman parasız olmaya devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Katıl düğmesinin nasıl kullanıldığı YouTube'daki benim açılış sayfamda da bir video ile anlatılmış durumda. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz 5 yıldır olduğu gibi yine hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse arkadaşlar ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.